Ayrım 11.
Bir Brisson'un, bir Demoulin'in ve bir Saint-Just'un özlediği de başka nedir ki? Hepsi de şöhretin tek yolunu yazmakta görürler. Edebiyat, siyasal bir görev yüklendiğine göre 1770 ve 1780 kuşağına da zafer yolu olarak görünmesinde onun şaşılacak bir yön yoktur. Ve politika o kuşaklara yolları açtığında dağarcıklarındaki edebiyatı da doğal olarak bu alana yatıracaklardır. Mirabu kalemini satmaya kadar götürür işi. Bu dikiş tutturamamış insanın yüzüne yaşam da bir yerde gülümser. Milletin sesi olmanın fırsatını yakalar bir gün. 1788'de kralın nazırları başkaldırı işaretini çakmış olan parlamanlara karşı yardımını isterler. Parlamenter aristokrasiden onca acı çektiğine göre yapabilir bunu diye akıllarından geçirmiştir. Hem kalemi de satılık değil midir? Niçin yapmasın? Mirabu'nun Nazır Montmorin'e verdiği yanıt şudur. Parlamanlara karşı savaşı yalnız milletin huzurunda vereceğim. Yanıttaki keskinlikle beraber içeriğindeki çarpıcılığa da dikkat ettiniz değil mi? Milletin huzurunda savaştan söz ediliyor. Bir kiralık kalem olmanın sona ermesidir bu. Mirabu kendine gelmiştir. Etat Generux'un Versailles'de toplanışından bir yıl önce içten içe oluşan büyük olayı ve oyunun yeni kuralını ilk görenlerden biridir. Millet dediği demokrasidir. Egemenliğin kökten yer değiştirmesi. Bu yeni devrin insanı olacaktır artık. Seçim kampanyasına katılır. Kendi sınıfının insanlarıyla, Provence soylularıyla yeniden çatışır. İtelenir onlarca. 6 Nisan'da Aix-en-Provence'da Thiers Etat'ın milletvekili seçilir. Sınıfının horladığı adam daha fazlasını elde etmiştir. Milletin vekilidir şimdi. Üzerine aldığı rolü büyük bir hünerle oynamaya başlar. Koskoca mecliste göze ilk çarpan odur. Karar ve arkasından çekip götürme gücü vardır. Michel, Etat Generux'un ilk toplantısından söz ederken şöyle anlatacaktır onu. Mirabu bütün dikkatleri topluyordu. Gür saçları, aslan görünüşlü başı, alabildiğine çirkin yüzü şaşırtıyor, korku veriyordu hemen hemen. Üstünden gözlerin ayrılması mümkün değildi. Fransa'nın büyük sesini onda görmenin sezgisi içindeydi herkes. Marquis de Drux Breze o ünlü ihtarını o günlerde 23 Haziran 1789'da yapacaktır. Milletvekillerine dağılmalarını söyleyen teşrifat nazırına şöyle der. Gidin efendinize söyleyin. Biz halkın iradesine dayanarak buradayız. Buradan çıkarsak da süngü zoruyla çıkarız ancak. Efendiniz dediği Fransa kralıdır. Daha o günden tahtla arasında bir sınır çizgisi çizilmiştir. Victor Hugo şöyle diyecektir. Bu haykırışa devrim götürmüştü onu. Mirabu'dan önce kimse cesaret edemezdi buna. Devirlerin kesin sonuca götüren sözlerini dile getirmek büyük adamlara vergidir yalnız. Gerçekten nereden alıyordu bu ses tonunu Mirabu? Başta şundan. Yaşamının gürültü patırtılarıyla sefaletine karşın sökün eden olaylar için düşünsel planda en iyi hazırlanmış insanlardan biriydi. Saint-Just açık saçık şiirler yazıp Robespierre ara salonlarında nezaketten yerlere değin eğilirken o eski rejimle boğaz boğaza geldikten sonra bu rejimin düşeceğini ve yerini bir yenisinin gelmekte olduğunu sezinleyen nadir insanlardan biri olmuştur. Meclisi dolduran kanun adamları kadar hukuk bilgisi yoktu gerçi. Ama onlara üstün bir yanı vardır. İktidarın yasaklamalarını ve keyfiliğini yaşamıştır. Yaşamının fırtınaları ulusal fırtına için silahlandırmıştır onu. Michelet'in dediği gibi devrimin sesidir. Söylevlerini kendisinin kaleme almamış olmasının hiçbir önemi yoktur. Çoğu kez yardımcılarının oluşturduğu bir atölyede hazırlanacaktır onlar. Kimi teknik konularda yüzeysel bir bilgisi olmasının da önemi yoktur. Bütün yaşamı boyunca başkalarının eserlerini de yağmalamış durmuştur ve devrim bu alışkanlığına bir değişiklik getirmeyecektir. Ama asıl kattığı bir şey vardır devrime ki dehasıdır. Saldırganlığı, buluş gücü, sezgisi, tiyatrosu. Siye devrimin düşünürüdür, o sanatçısı. Başkalarının söylevlerini, düşüncelerini alıp üzerlerine noktayı koyar. Nice zeka ve yeteneğin doldurduğu kurucu meclisin imgelemidir. Yalnız meclisi etkilemez, halkı da büyüler. Halkça tutulur ve sevilir olmak. Demokrasinin yeni kuralıdır bu. Ne var ki sarayla 1790'da gizli bir anlaşma imzalayan da aynı adamdır. Dostu Kont'la Mark'ın aracılığıyla kral ailesine akıl öğretecektir. Karşılığı da saptanmıştır. Hizmeti için borçları ödenmiştir. 200 bin franktan fazla. Ve ayda da o zamanki parayla 6 bin frank alacaktır. Meclisten kopması halinde ise 1 milyon vaat edilmiştir kendisine. Nasıl olur? Mirabu'da serüvenci kişilik yaşamındaki olağanüstü değişiklik döneminde de sürer. Herkese açık sofrasında dostları ve kadınlar vardır. Parayı gerektirir bütün bunlar. O da siyasetteki kredisini mali krediye dönüştürür. Sarayla anlaşma pasifini siler ve geleceğini güven altına alır. Kuşkusuz satılmış olma suçlaması doğacaktır bundan. Bir iki yıl sonra cumhuriyet ilan edilip kralın da kafası kesildiğinde hükümdarın demir çekmecesinin içinden Mirabu'nun sarayla olan bütün yazışmaları ortaya dökülecektir. Tartışma o gün bugün sürer de. Şöyle de yaklaşılabilir konuya. Gözü nazırlıktadır Mirabu'nun. Daha 1781'de bu duygusunu bir vesileyle açıklamıştır. Aslında bir 18. yüzyıl aristokratı için revaçta olan iki şey vardır. Kadınlar ve siyasal mevki. Devrim ona bunun araçlarını verir. Mirabu adaylığını koymak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Saraya olan açılışları da bunlar arasındadır. Ne var ki herkes geçmişini bilmekte ve niyetinden kuşkulanmaktadır. Kral ve kraliçe onun temsil ettiği her şeyden tiksinmektedirler. Meclis ise yeteneğini ve halkça tutulur ve sevilir oluşunu kıskanır ve öyle olduğu için de 1789 Kasım'ında hiçbir milletvekilinin kralın nazırı olamayacağını karar altına alır. Hedef odur aslında. Böylece açıktan olamayınca da gizli nazırı olur kralın. Kral ailesi onu izlemekten çok ağzını aramak için para vermektedir. O ise tersine krallığın en yüksek yetkilisi olmaya dönüştürmek ister bu alışverişi. Kralla kraliçeye gönderdiği notlar bu izlenimi veriyorlar. Kuşkusuz gülünç de bir durum. Ne var ki üstlendiği görev daha çok düşüncelerini savunma fırsatını vermektedir ona. Kralla kraliçeye yüzlerine karşı anlatmak istediği şudur aslında. Özgürlüğü korumak için devrimle krallığı uzlaştırmak. Bu görüşmeleri sağlayan dostu Lamarck, Mirabu'nun rolünü pek iyi özetler. Yalnız kendi düşüncesine gelinsin diye ödeme yaptırıyor. Biraz daha ayrıntıya girmek gerekirse, Mirabu şu inançtadır. Devrim 1789'dan başlayarak, bir yandan halkın egemenliğini sağlayıp, öte yandan kanun karşısında eşit yurttaşlardan bir toplum kurmakla görevini yerine getirmiştir. Temsilcilerin Haziran ve Temmuz'da millet adına kurucu iktidarı ele geçirmeleri, 4-11 Ağustos kararlarının da feodaliteye son vermeleri, devrimin kazanımı budur ve bundan geriye dönülemez. Ancak tanrısal kaynaklı bir krallık da yenilenmiş bir monarşi ile uzlaşmaz değildir. Bir meclisin ulusal egemenliği bir parlamenter aristokrasiye kaptırma tehlikesi olduğu sürece kralın varlığı daha da gereklidir. Mirabu söylevlerinde özellikle 1789 Eylül'ünden başlayarak, yani 16. Louis'nin hizmetine girmeden çok önce şunu söyleyip duruyordu. Güçlü bir kral, kanun yapmakla yükümlü bir meclis karşısında millet için bir güvencedir. Öte yandan bu kral ulusal tarihin bir simgesidir. Yüzyılların derinliklerinden gelmekte, geçmişle bugünü birleştirmekte ve demokrasiyi geleneğin otoritesi ile payandalandırmaktadır. Mirabu 30 yıl önce gelmiş bir Chateaubriand'dır. Monarşiyi millileştirmenin arkasındadır. Böylece bir yandan kralın yanında, öte yandan meclis içinde oyununu oynarken yapmak istediği şu: kral ailesini bir çıkmaz, bir şansı olmayan politika olarak gördüğü karşı devrimden ayırmak. Kurucu meclisi de güçlere bir denge getirmesi yolunda etkilemek. Sarayda geriye dönemeyecek devrim adına konuşur. Mecliste de millet adına krallık otoritesinin sürdürülmesi için. Açıktır ki devrimin kralı geçmişe ait bir şey gibi gördüğü, kralın da devrimi reddettiği bir ortamda böylesi bir oyunun başarı şansı yoktur. Mirabu'nun dehasını her zaman denetim altında tutamaması da koşulların nankörlüğünden ileri gelmektedir. Öyle de olsa bir bakıma en özgür zekasıdır dönemin. Çünkü her iki tarafı da tanımaktadır ve her ikisinde de yalnız başınadır. Mirabu'nun ihaneti kendi kendisiyle giriştiği diyalogda. 2 Nisan 1791'de, yani Vera'nın arifesinde öldüğünde tasarısı kanattaki kurşun gibidir. Kral eskisinden çok daha az devrimle uzlaşacak durumdadır. Devrim de kralla bir bölüşmeye gitmede eskisinden çok daha az kararlıdır. Vera'nın ertesinde Foylanların istikrarı sağlamadaki başarısızlıkları, Mirabu yaşamasa da onun başarısızlığıdır. Devrimin hızla yürüdüğü, yığınların alabildiğine kaynaşma içine girdiği bir ortamda, krallığı sürdürme yolunda harcanacak her çaba, denizin kabarışı karşısında kum üstüne şato kurmaya benzerdi. Ne var ki bu tasarı, devrimi durdurma düşünü besleyen herkes için yürürlükte kaldı. Aslında Cumhuriyet'in Termidorcuların elinde uğradığı başarısızlıktan sonra Mirabu'nun tasarısının aracı Napolyon Bonaparte olacaktır bir bakıma. Ancak Mirabu'nun hiç de razı gelmeyeceği bir fiyata, özgürlük pahasına. 2. Marat. Jean-Paul Marat, gazeteci, siyaset adamı. Giderek kuramcı olarak Fransız devriminin en önde gelen kişiliklerinden biridir. Yalnız yaşarken değil, daha sonra da alabildiğine düşman topladı eylemi. O kadar ki devrimci şiddetin havarilerinden biri olarak gösterilir bugün de. Marat, 1743'te İsviçre'nin Nöşatel Prensliği'nde Baudry'de doğdu. Babası J.B. Marat, İşi ressamlığa döken Sardunyalı bir papaz eskisi. Annesi Cenevreli Louise Cabrol. Nöşatel Koleji'nde okuduktan sonra 16 yaşında ailesini terk edip Bordeaux'da bir tacirin oğluna 2 yıl eğitmenlik yapar Marat. 1762 ve 1765 yılları arasında Paris'te diplomasını edinmese de tıp öğrenimi görür ve felsefe ile tanışır. 1765'te İngiltere'ye geçer, 10 yıldan fazla orada kalır. Hekimlik diplomasını edinir ve Londra'da, sonra da Neşatel'de hekimlik yapar. Çeşitli tıp konularında yayınlarda bulunur. Edebiyata merak salar, bir roman yazar. 1722'de Londra'da İnsan Ruhu Üstüne Deneme adlı İngilizce bir kitap yayımlar. Eser ertesi yıl İnsan Üstüne Felsefi Deneme adıyla çıkacak ve 1776'da da uzun bir adla Fransızcaya çevrilecektir. 1774'te de yine Londra'da köleliğin zincirlerini yayımlar. Kitap, İngiltere'deki siyasal mücadelenin ortamını yansıtsa da tarihe genel bir yaklaşımın diliyle konuşur. Asıl önemlisi eserin bir başkaldırı ve şiddet kuramını geliştirmesi. Marat daha sonra Paris'te yerleşir ve başarılı bir hekimlik yapar. 1777'de de ileride 10. Charles adıyla Fransız kralı olacak Arthur Comte'un muhafız birliğinin hekimliğine atanır. Bunun yanı sıra ateş, ışık ve elektriğin tıpta kullanımı üstüne bilimsel araştırmalarda bulunur. Bu son konudaki çalışmaları 1783'te Rouen Akademisi'nce ödüllendirilir. Öteki konularda ise gelecek ona değil, Newton'a ya da Lavoisier'e hak verecektir. Öyle de olsa Marat sıradan bir bilgin olmadı. Suçla ilgili kanunlar planı da bu yılların ürünleri arasındadır. Baskının sosyal biçimlerini dile getiren kitap 1780'de Neuchâtel'de yayımlanır. Fransa'da önce sansür edilirse de 1782'de bir engelle karşılaşmadan çıkar. 1782, Marat'ın yaşamında bir dönüm noktasıdır. Hastalık, bilimsel çatışmalar, mali kaygılarla baş başadır. 1784'te Arthur Comte'un yanındaki işini kaybeder ve devrime değin eğreti ve kararsız bir yaşam sürer. Bununla beraber 1789'da onu toplumda yerinden olmanın hırçınlaştırdığı bir insan, hatta kinle dolu bir kaçık olarak görmek hiç de doğru olmaz. Her iki kitabı, köleliğin zincirleri ile suçla ilgili kanunlar planı, kuramsal katkılarda bulunurlar ve devrimi yönlendirecekler arasında özel bir yer verirler ona. Devrime kıvamını bulmuş düşüncelerle geldim diye yazacaktır bir gün. Gerçekten de köleliğin zincirleri, mutlakiyetin baskı biçimlerine karşı çıkıp, onların kurbanı olan halka özgürlüğü elde etmenin yollarını gösterir. İkinci kitapta ise Mara, Rousseau'cu bir anlayıştan yola çıkıp, mülkiyeti tehlikeye düşürmese de, yoksul insanların yaşam hakkını savunur ve eser bu hakkı savunmaktan başka bir şey yapmayan hırsızı savunurken de şu sonuca varır. Onu mahkum eden yargıç aşağılık bir katildir. Mara devrimci harekete erkenden gelip katılır ve yolunu da çabuk bulur. Eleştiri kitapçıklarıyla başlar ve gazetecilikte karar kılar. 1789 Şubat'ında Yurda Sunu'yu yayımlar ki Eta Generux'un eşiğinde birliğe bir çağrıdır bu. Onu izleyen aylarda bir insan ve yurttaş hakları bildirisi tasarısı kaleme alır. Beraberinde bir anayasa planı da vardır. Bu yayınların başarısı sınırlı kalır. Ancak 11 Ağustos 1789'da Moniteur Patriotique adlı bir gazete yayımlarsa da sürdüremez. Arkasından 12 Eylül'de Publiciste Parisien'i çıkarır. Bu gazete pek kısa bir süre sonra Halkın Dostu adını alacaktır. Marat'ı ünlendirecek olan işte bu gazetedir. Halkın Dostu, 2000'lik tirajıyla sol basın içinde bile en yaygın olan organ değildir. Ne var ki Paris'te ve Taşra'da sadık ve dikkatli okuyucuları vardır. Küçük boyda ya da 12 sayfalık bir gazetedir bu. Günceli, bazen gecikmeli izler. Her sayısında düşüncenin ağır bastığı bir baş makale vardır. Sonra haberler ve okuyucu mektupları. Gazetenin tonu çoğu kez serttir ve dil kolaylıklarına da kaçmaz. Mara, Düşesne Baba'dan farklı olarak halkla teması bu noktada aramaz. Gazeteye haber veren yığınla gönüllü insan vardır. Paris ve Taşra ile ilişkileri hayli geniştir. Haberin niteliğine önem verir ve kralın kaçış tasarısı gibi çoğu olayı da önceden duyurur. Arkasında İngiliz desteği olduğu suçlaması yapılmış da olsa gazeteyi Kordölyeler Kulübü destekler aslında. 1789 Eylül'ünden 10 Ağustos 1792'ye değin Mara'nın eylemi halkın dostunun verdiği kavgayla iç içedir. Gerçekten Mara'nın 1792'ye değin gazeteci olarak eylemi birbirini izleyen bir gergin olaylar dizisidir. Bunun içinde gazetenin yayımını bir süre askıya alması vardır. Bizzat Mara'nın kovuşturmaya uğradığı, kaçmak ya da gizlenmek zorunda kaldığı durumlarda görüyoruz. Bu ömür törpüsü gelişmeler hem de pek erkenden sökün eder. Mara, 1789 Ekim'inin ilk günlerinden başlayarak Paris halkını başkaldırıya hazırlar. Eylemi sakıncalı bulununca gizlenir. Ne var ki susmaz yine de. 1789 Kasım'ından 1790 Mart'ına değin saraya satılmış Necker'e karşı yergi kitapçıklarıyla kavgasını sürdürür. Kordölyeler Kulübü'nün özellikle de Danton'un korumasına karşın 1790 Ocağı'nda birkaç aylığına Londra'ya gitmek zorunda kalır. Baharda dönüşünde halkın dostu için yeniden olaylı bir dönem başlar. Mara, yeni putlara, Mirabu'ya, Lafayette'e saldırır. Uyutuluyoruz, dikkat deyip Paris halkına ayaklanmayı öğütler. Nancy'deki İsviçreli yurtseverlerin bastırılışına bakıp sarayın komplolarının bir kanıtını görür bunda. Kralın Varenne kaçış hazırlıklarını önceden duyurur ve dediği de çıkar. Öngörüsü alkışlanacak da olsa başına iş açar yine de. 17 Temmuz'daki Champ-de-Mars kıyımını izleyen baskılar onu da gelir bulur. İster istemez susar ve yeniden sürgün yolunu tutar. Son yıllarına değin kendisine bağlı kalacak olan Simon Everard'la karşılaşması bu sıradadır. 1791 sonbaharından 10 Ağustos 1792'de monarşinin düşüşüne değin olan zaman ardı ardına mücadelelerle doludur. Yasama meclisinden umudunu kesen Mara, silahlarını Brissoculara çevirir. Ülkeyi ateşe atacak sorumsuz kişiler olarak görür onları ve savaş tehlikesini haber vermek için sesini Robespierre'inkine katar. Robespierre gibi Mara da 10 Ağustos eyleminin örgütlenişine doğrudan doğruya katılmaz. Öyle de olsa olay 14 Ağustos'tan başlayarak gazetesini yeniden yayımlama olanağını sağlar ona. Yiğit Parislilere sesleniş yazısıyla halkı bir üçlü yönetim kurarak zaferini sağlamlaştırmaya çağırır.